Sport Time. Sport Time.
Efendim merhaba, takvim 31 Aralık'ı gösteriyor ve Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan, Memleketim FM'den, Ortak Canlı Yayın'dan Son Spor Daima programını sunuyoruz sizlere. 2021 için 2022'de tekrar aynı ekiple karşınızda olabilmeyi ümit ediyoruz yine. Programın hazırlanmasında çok değerli katkıları olan sevgili Eda Kotanoğlu, ana kumandada sevgili Sefa Aktan ve telefon hattımızda da iki değerli konuğumuz Özkan Pekesen, Profesör Doktor Ahmet Talimciler hazır. Spor Daima programının sesi olarak tanıdığınız, programın da prodüktörü olan ben Murat Örem de yaklaşık 30 dakika boyunca konuklarımla 2021'in genel değerlendirmesiyle karşınızda olacağız. Sevgili dinleyiciler, biliyorsunuz geçen hafta iki bölümlük serinin ilk bölümünde 2021'de nelerin olduğunu konuşmaya çalışmıştık spor dünyasında ve daha çok dünyadaki sportif gelişmelere ağırlık vermiştik ve geçen hafta programı kapatırken şöyle bir tanımlama yapmıştık. 31 Aralık'taki son programımızda, 2021'in son programında genel bir değerlendirmeye ağırlıklı olarak, hatta neredeyse tümüyle Türk sporcularının 2021 başarılarını konuşalım demiştik. Şimdi o noktadan yola çıkacağız ve bu kez her zaman genellikle Ahmet Hocam'la başlıyorum ama bu kez Özkan'la bir merhaba diyeceğim ve onunla Tokyo Olimpiyatları üzerinden o güzel başarıları konuşmaya başlayacağız. Çünkü Türkiye 2020 Tokyo Olimpiyatlarında tarihinde en yüksek madalya seviyesine ulaşmıştı. Bu da hakikaten çok önemli, çok değerli, kıymetli bir başarıydı 2021'de Türkiye'mizin hanesinde. Özkan'cığım merhaba.
Merhaba, çok teşekkür ederim.
Nasılsın, ne var ne yok Özkan'cığım?
İyiyim, gayet iyiyim. Yeni yıla hazırlanıyoruz işte, yeni bir yılı daha. Hı-hı. İnşallah sağlıkla, mutlulukla.
Evet,
onun heyecanı var tabii.
Evet, inşallah, inşallah. Tabii insan böyle senin gibi 20'li yaşlarda genç olunca heyecanlı oluyor. Sonra bizim gibi Ahmet Hoca ile bizim gibi 50'li yaşların ortalarına doğru gider olunca, ya yeni yılda işte bir güzellik, sağlık temenni ediyor öncelikle insan ve öyle devam ediyor diyelim. Hiç buna da itiraz etmedin, 20'li yaşları hemen kabullendin Özkan.
Cümlelerim bitsin istedim çünkü biliyorsun aynı jenerasyonları, evet. Ama şey var tabii ki. Özellikle herkes sağlıklı olsun, ben bunu özellikle ona dikkat etsinler.
Her şeyin başı o çünkü.
Çünkü sağlığımız varsa biz varız çünkü.
Çok doğru. Özkan'cığım, Tokyo Olimpiyatları ile başlayalım dedik. Geçen hafta da zaten buna vurgu yapmıştık. Ama sen sözüne başlamadan istersen bir Ahmet Hocama da merhaba diyelim. Hatta mı? Onu da bir netleştirelim. Oradan devam edelim. Sevgili Ahmet Talimciler Hocam, merhaba.
Merhaba Murat Bey, nasılsınız?
İyiyiz, iyiyiz değerli hocam. Sen nasılsın?
Teşekkür ederim, iyiyim. Vallahi işte Özkan Bey'in söylediği gibi bir yılı daha geride bırakıyoruz. Yepyeni bir yılla başlamak üzereyiz. Hı hı. Bakalım, umarım her şey hem ülkemiz için, hem kendimiz için, hem dünya için çok daha olumlu, huzurlu, sağlıklı, barış içinde geçer.
İnşallah, inşallah. Yani bu dileklere katılmamak mümkün değil. Özkan'cığım, Tokyo Olimpiyatları 2020. Şimdi senin de çıkardığın notlar var, bizimle de paylaştıkların var. Ama sen özetle istiyorum. Bir kere 2020 Tokyo Olimpiyatlarında Türkiye 13 madalya alıyor. Ben o vurguyu yapayım. Burada genel sıralamada Amerika Birleşik Devletleri birinci oluyor ki genellikle bu değişmez. Daha sonra da Türkiye'de 35. sırada 13 madalyayla olimpiyatları tamamlıyor. Ama çocuklarımız, gençlerimiz, sporcularımız hakikaten çok kıymetli başarılar elde ettiler, madalyalar aldılar. Onlara isim isim gidelim. Ahmet Hocam, sen de gerekli gördüğün yerde söze girebilirsin.
Tamam.
Öyle
tamamdır,
yapalım.
Tamamdır Murat.
Özkan'cığım buyurun.
Şimdi öncelikle şunu söylemek isterim. Diğer yaptığımız, sene boyunca yaptığımız birçok programda önemli efsaneleri anarken olimpiyat sporcularına da değinmiş ve o olimpiyatların bizim için ne anlam ifade ettiğini uzun uzun konuşmuştuk. Hı hı. Bu sefer ekranın başına farklı oturduk. Çünkü farklı ülkelerdeki o efsane isimlerin yerine kendi efsanelerimizi seyretme imkanı bulduğumuz farklı bir olimpiyattı bu, öyle söyleyeyim. Hı hı. Şimdi Londra 1948'de 12 madalya alınmış. Hı hı. 13 madalyayla geride bırakılan bir olimpiyatı gördük hep.
Tam 72 yıl var arada, değil mi? 72
yani bu
yıl.
Çok uzun bir ara ama nereden bakılırsa bakılsın olimpiyat oyunları hani yani artık sporun en büyük bölümü artık. Hı hı. Yani bütün dünyanın bütün en iyi sporcularıyla yan yana geldiği, hakikaten iyi jenerasyonların yakalanması gerektiği, her spor branşı kendi içinde tabii ki gelişmeye devam ediyor. Dolayısıyla çok büyük bir başarı bence. Ve çok ilginçtir yani bazı branşlarda hani bronz falan da değil. Tabii bronz da çok önemli bir madalya da.
Tabii.
Sonuçta olimpiyat madalyası bence hepsi aynıdır. Ama altın madalyayla başladık. Mesela okçulukta işte Mete Gazoz göğsünü kabarttı Türk milletinin. Dolayısıyla yani 22 yaşında gencecik bir adamın dünyanın tepesine tırmandığını seyrettik. O şeyi haliyle, sakin haliyle, kendine olan özgüveniyle. Mesela Buse Naz sürmeleri boksta mesela bir başka altın madalya.
Evet, aldı. O da altın kızımızdı, evet.
İşte Gine'nin ismi sahip çok ilginçtir. Buse Çakıroğlu mesela gümüş madalya aldı. İşte, ben özellikle şuna dikkat ettim. Bireysel sporlarda daha çok başarılıyız. Mesela kadın voleybol takımımız yine ilk beşe girdi mesela. Dolayısıyla bir şey yaşandı. Biz bu ekranlara bakarken, televizyon ekranlarına bakarken diğer olimpiyatlara nazaran kendimizi de seyretme imkanı bulduk. Ve kendimizi seyrederken nerelere geldiğimizi gördük o altın madalyalarla. Yani bu bir hayal değil. Bu bir efendim herkese açık, ucu açık bir konu da değil. Bizatihi sporcularımızın oraya çıkıp ciddi performanslar sergilediğini, bütün dünyayı kendine bir şekilde hayran bıraktığını, ki Mete Gazoz en önemli örneklerden biri olarak ön plana çıktı. Şimdi Brezilyalı yazar çok ünlü. Marcelo mesela yeni yazdığı kitabını, Son Okçu ismi, bu genç adama adadı. Ki düşünün yani kitapları 100 milyonun üzerinde basılan bir edebiyatçı.
Evet, ne kadar önemli değil mi? Sen duydun mu bilmiyorum. Ahmet Hocam da hemen ismi bir çırpıda söyleyiverdi.
Elbette. Yani demek istediğim siz eğer gerçekten genç yaşta kendi ülkenizi bu denli iyi temsil edebiliyorsanız ki etti Mete'de. Bakın nerelere seslenebiliyorsunuz. Sporun gücünü gördük olimpiyatlarda. Kendi sporcularımızın kalitesini gördük. Alınan 13 madalyayla gerçekten çok keyifli zamanlar geçirdik. Ve bundan sonrası içinde mesela yine bu sporcularımız farklı hedefler de koydular. Mesela jimnastikte mesela çok başarılı olduk. Söylemek istediğim farklı branşlardan, hep aynı branşa yönelik değil de farklı branşlardan, bireysel branşlardan açıkçasını söylemek gerekirse beklentinin üzerinde bir madalya geldi. Bu kadar madalya bekleniyor. Bunu tam olarak bilemiyorum. Fakat ben seyrederken beni etkileyen en büyük yanı şu oldu olimpiyatların. Kendi ülkeme ait insanların orada çıkıp ciddi performanslar sergilemesi ve en üst seviyedeki madalyaları boyunlarına takmasıydı. Mesela Buse Naz sürmelerinin boks maçını izlerken ben uzun süredir bu kadar heyecanlandım. Hiç hatırlamıyordum. Ama maçtan önce Buse Naz çıkıp bunu kesinlikle alacağını söylüyordu. Yani bir anlamda böyle tereddütlü cümleleri de yoktu. Bu da benim çok hoşuma gitti. Mesela bir sporcunun iddialı olması çok iyidir. Ama mesela iddialı olursunuz da o iddianız yarım kalabilir.
Tabii.
Zor duruma düşünebilirsiniz. Çok inançlıydılar. Mete de zaten yapılan röportajları da görmüşsünüzdür. Büyük bir özgüveni var. Yani bu aynı zamanda bir rol model oluşturuyor. Kendi ülke insanının da ciddi anlamda moral motivasyonunu üst seviyeye çeken durumlar bunlar.
Genç çocuklar için de bunlar çok cezbedici başarılar. Özkan'cığım bir noktalı virgül koyalım. Ahmet Hocam da araya girmek istiyor. Sevgili hocam, Mete Gazoz okçulukta altın madalya, Buse Naz sürmeli boksta altın madalya, yine Buse Naz Çakıroğlu boksta gümüş madalya, Eray Şam'dan karate gümüş madalya, Hakan Reçber tekvando bronz madalya, Hatice Kübra İlgün tekvando bronz madalya, Ferhat Arıcan jimnastik bronz madalya, Rıza Kayaalp güreş bronz madalya, Yasemin Adar güreş bronz madalya, Taha Akgül güreş bronz madalya, Ali Sofuoğlu karate bronz madalya, Merve Çoban karate bronz madalya, Uğur Aktaş karate bronz madalya. 13 madalyanın dağılımı da bu. Sen nereden söze girmek istiyorsan buyur şimdi, sevgili hocam.
Ben şuradan söze girmek istiyorum.
Buyur.
Şimdi az önce belirtmiş olduğumuz 1948 Londra olimpiyatlarında bizim 12 tane madalyamız vardır. Orada 6 altın, 5 gümüş, bir tane bronz madalyamız vardır. Ve bronz madalyada 3 adım atlamada Ruhi Sarıalp'a ait çok önemli bir madalyadır.
Ki bir programda ama, biz anmıştık rahmetli Ruhi Sarıalp'i. Evet.
Ama buradaki 11 madalyanın tamamı güreştendir.
Tabii.
Şimdi onu bir tarafa koyalım. Yani bu bizim o 12 madalya kazandığımız ve 2020'ye kadar rekora sahip olduk. Yani ülkenin rekorunu temsil eden 1948 olimpiyatlarındaki madalya sayısının neredeyse tamamına yakını güreşten. Hı hı. Bir madalya hariç. Hı hı. Şimdi, bu husus şundan önemli. Şimdi az önce siz tek tek sayarken orada bakın farklı branşları saydınız.
6 ayrı branş oluyor hocam dağılımda. 6 ayrı branş.
6 ayrı branş saydınız ve o 6 branş içinde bence jimnastiğin olması çok çok önemli.
Tabii.
Yani bunun altını özellikle çizeyim. Ferhat Arınca'nın kazanmış olduğu bronz madalya çok çok kıymetli. Neden çok çok kıymetli? İşte bizim bu bütün programlar boyunca konuştuğumuz işte sporun temellerinin içerisinde atletizm, jimnastik meselesi gündeme geldiğinde jimnastik alanından bir madalya gelmesi ve bir iki madalyanın da kıl payı kaçırılması, onu da hatırlatmak lazım. Yani
evet.
Madalya alamadık belki ama böyle ucundan kıyısından kaçırdığımızı da hatırlatalım birkaç sporcumuzla beraber.
Yoksa bu 15'i de geçebilecekti,
evet,
değil mi hocam?
Muhtemelen önümüzdeki olimpiyatlarda, dünya şampiyonlarında o branşlardan, oradan da madalya geleceğini söylememiz lazım. Şimdi neden bu bizim için önemli? Az önce Özkan Bey aslında tek bir giriş yaptı. Hı-hı. Ben oradan devam edeyim. Şimdi bakın özellikle bireysel spor dalları dedik. Şimdi burada güreşte ivmemizin düştüğünü görüyoruz. Ve hı-hı, ilginç bir şekilde ilk kez kazanılan, uzun aradan sonra kazanılan bir orada kadın güreş İçimizin kazanmış olduğu bir madalyamız.
Yasemin o, Adar, evet.
Yasemin Adar'ın o madalyası da çok önemli. Çünkü biliyorsunuz biz hep erkek güreşi üzerinden gidiyoruz ama dünyada güreş son 20 yıl içerisinde kadın güreşi anlamında da ön plana geçmeye başladı ve daha fazla konuşuluyor. Hı-hı. Şimdi bu tarafını da tekrar spor daimi dinleyenlere hatırlatmak isterim.
Çok doğru.
Şimdi özellikle biz iki sporcumuzdan altın madalya bekliyorduk. İkisinden de bir anlamda hayal kırıklığına uğradık. Yani hem Rıza Kayaalp hem Taha Akkül'den. Ama yine de madalya kazanmış olmaları ve üst üste olimpiyatlarda madalya kazanmış olmaları çok kıymetli. Onu hatırlatmak lazım.
Hı hı.
Yani fakat genele vurduğumuzda güreşte o eski ta 1900'lerden baştan ki biz daha önce de Türk güreşinde konuşmuştuk.
Tabii.
O geleneğin eskisi kadar devam etmediğimiz gerçeğiyle karşı karşıya kalıyoruz. Fakat bambaşka bir süreç başlıyor ve orada işte özellikle okçuluk gibi, yani Mete Gözüz'ün orada yine konuşmuş olduğumuz bir proje sporcu. Tabii. Ve hakikaten muhteşem bir performansla beraber adım adım inşa edilen bir kariyer var.
Tesadüfi bir şampiyonluk değil bu, yani değil mi? Çok yıllar önceye dayanan bir hamle.
Ve o şampiyonluğun bundan sonra devam edeceği gerçeğiyle karşı karşıya kaldığımızda az önce bana sözü verirken söylemiş olduğunuz rol model olma meselesi bu gençlerin çok önemli bir şekilde önümüze koyduğu bir gerçeklik.
Evet.
Ve buradan devam ettiğimizde özellikle boks gibi iki tane kadın sporcumuzun bu branşta hem gümüş hem altın madalya kazanmaları gerçekten çok tarihi bir başarı. Yani buralarda bizi dikkatimizi çeken husus Uzak Doğu sporlarında karate, tekvando'da ve boksta bu başarının gelmiş olması, bu üç branşın buradan teşkil ediyor olması bence çok manidar. İşin bir de bu tarafı var.
Evet, manidarı çok olumlu manada tanımlıyorsun değil mi hocam?
Burada olumlu manada tanımlıyorum çünkü burada özellikle bir şeyin altında çizmek lazım. Türkiye'de biz sporcu istatistiklerine baktığımız zaman sporcu istatistiklerinde maalesef çok iyi durumda değiliz. Çok daha iyi durumda olmamız gerekirken o kadar iyi durumda değiliz.
Hı hı.
Ve burada kadın sporcuların pozisyonu erkeklerden çok daha gerilerde. Hı hı. O açıdan da burada madalya kazanan kadın sporcu sayısının da artmış olması dikkat çekici. Onu da belirtmemiz lazım.
5 yani, kadın sporcumuz var hocam, evet, bu 13'ün içinde. Yani o da çok dengeli dağılmış. O da çok güzel bir şey.
İşte tam da oraya vurgu yapıyorum. Yani az önce Özkan Bey'in belirtmiş olduğu hem bakın bu 5 kadın sporcu hem de takım halinde yapılan kadın voleybolcuları da madalya almamış olabilirler ama elde ettikleri başarıyla gerçekten hem çok ses getirdiler hem de çok fazlasıyla ülkenin adını ve ülke içindeki sporun izlenmesine, kadın voleybolunun izlenmesine çok büyük katkı koydular.
Evet.
Yani olayın bir de bu tarafı var. Özellikle de bence ilgilenmemiz gereken husus da bence burada. Yani kadınların daha fazla sporun içinde yer alıyor olmaları ve daha fazla başarıyla birlikte kendisini ülke içinde kabul ettiriyor olmaları.
Çok çok önemli bir yeri vurguluyorsun. Yani kadınlarımıza, kızlarımıza bu manada yatırım yapmaya devam edersek,
evet,
sonucunu daha net olarak alabiliyoruz diyorsun. İstatistik bilimi de bunu önümüze koyuyor. Net.
Evet, evet, kesinlikle öyle ve ben buradan sonra da özellikle bu madalya kazanan kızlarımızın, kadınlarımızın almış oldukları başarıların rol modeli olma açısından da olumlu katkılar yapmayı sürdüreceği kanaatindeyim.
Evet, çok doğru. Bir de hocam birçok programda yeri geldikçe vurguluyoruz. Hani ona da bir cümle istersen, ne etmek istiyorsan öne çıkaralım. Hakikaten son 10 yılda, 20 yılda tesisleşme adına da çok ciddi altyapı yatırımları olunca da aslında bu sonuçlar geliyor. Yani imkanları verince karşılığını çok daha net alabiliyoruz diye görüyorum ben. Bilmiyorum, burada yanlış mı?
Yok, burada kesinlikle haklısınız. Yani bizim ülke olarak sporda kat etmemiz gereken hakikaten çok fazla mesafemiz var.
Hı hı.
Ve burada gerçekten son 15-20 yıl içinde sporda tesisleşme adına çok önemli adımlar atıldı.
Hı hı.
Ve o atılan adımların şu anda karşılığını da görmekteyiz. Yavaş yavaş geliyor. Çünkü attığınız adımlarla böyle bir günden ertesi güne başarı elde edemezsiniz.
Tabii
bu uzun soluklu bir periyottur.
Tabii.
Ve özellikle spor gibi bir alanda atacağınız tohumların yeşerip büyümesi, filizlenmesi ve daha büyük şekilde size ürünler vermesi zaman alacaktır.
Tabii.
O açıdan da kat ettiğimiz mesafenin daha henüz başlangıç olduğu kanaatindeyim. Ama çok daha uzun bir yolumuz var. Yani 85 milyonluk bir ülkenin olimpiyatlarda elde etmesi gereken madalya sayısı kadar olimpiyatlara gitmenin ötesinde, orada onun ötesinde ülke içinde sporcu sayısını arttırması, daha fazla sporcu havuzunu genişletmesi gerekiyor ki oradan daha fazla madalya gelebilsin.
Çok doğru. Yani o ana yapıyı çoğalttığın zaman onun içinden alacağın örneklemler de daha yüksek olacak başarılı olan çocuklarımız.
Burada kesinlikle öylesiniz ya, bakın bir noktaya daha vurgu
da bulayım.
Mesela bu olimpiyatlarda biz hani yıllar içerisinde tıpkı dünyanın pek çok ülkesinde yapıldığı gibi tırnak içinde değişimle sporcu olarak adlandırdığımız sporcular burada da vardı. Ama bizim başarılarımız, farkındaysanız, onlardan değil, diğer gerçekten kendi yetiştirdiğimiz çocuklarımızdan geldi. Bu da çok önemli bir husus.
Çok doğru.
Yani devşirme sporcu meselesi dünya sporunda zaten tartışılıyor. Bu önemli bir nokta. Ama asıl vurguyu yapmamız gereken kısmın, tekrar az önce belirtmiş olduğum gibi, kendi spor altyapınızı yetiştirmek ve orada havuzu çoğaltmanız gerektiği gerçeğiyle karşı karşıya kalır.
Bu söylediğin çok önemli bence de. Başarıyı daha da anlamlı kılan bir arka plan gerçekliği bu. Yani bugüne kadar daha çok belirli yaşlara kadar yetişmiş soydaşlarımızın ülkemiz adına yarışmalarının dışında, derece almalarının dışında, bu çocuklarımızın neredeyse hepsi sıfırdan, evet, itibaren buradan, ülkemizin rahleyi tedrisinden geçmiş olmaları başarıyı daha da anlamlı kılıyor ve doğru yolda olunduğunda aslında mesajlarını veriyor, değil,
evet,
mi?
Evet, kesinlikle öyle bu.
Sevgili hocam, Özkan'a döneceğim ama sen bir açılış yap bu konuyla ilgili. Türkiye Hava Yolları, Türk Hava Yolları Avrupa Ligi dörtlü finali, biliyorsun, basketbolda bir başarıyı, evet, daha yaşadık biz bu sene. Barcelona'yı 86-81 mağlup eden Anadolu Efes Euroleague'de şampiyon oldu. Ki bu şampiyonluğu daha önce de Fenerbahçe ülkemize yaşatmıştı, biliyorsun. Bu da çok önemli bir başarı. Deminden beri konuştuklarımızın biraz dışında burada takım sporunda da ciddi bir başarının geldiğini görüyoruz. Bununla ilgili neler söylersin? Kısaca onları alalım. Hemen Özkan, bakalım bu konuda ne diyecek?
Burada şunu söylemek lazım. Yani uzun bir periyottur. Orada iki tane takımımız,
hı hı,
çok net bir şekilde devam ediyorlar. Hem Anadolu Efes hem Fenerbahçe.
Hı hı.
Yani bu iki takımın yıllar içerisinde katlanan bir performansı var ve o performansın zaten elde edilen sonuçlara yansıdığını görüyoruz. Bu açıkçası şuraya karşılık geliyor. Yani Türkiye'nin Avrupa'nın en önemli organizasyonunda başı çeken bir ülke pozisyonunda olduğunu, aynı zamanda sponsorluk anlamında da orada zaten zirvedeyiz. İşin, hı, bir de böyle bir tarafı var. Hı. Onu da unutmayalım. Çünkü spor dediğimiz alan artık sadece yarışmacı etkinlikleri içermiyor. Aynı zamanda sponsorluk meselesi de işin başka bir boyutunu kapsıyor. Burada çok önemli bir ekol haline dönüştük bu iki takım üzerinden.
Türk Hava Yolları da bir nevi alameti farikası oldu değil mi bu etkinliğin?
Tam da oldu. Ama onun da dışında mesela yani Anadolu Efes'le başlayan Fenerbahçe, Anadolu Efes'le devam eden bu yolculuğun dışında yine geçtiğimiz günlerde Ankara'da yapılan organizasyonla bu kez de Vakıfbank kadın voleybol takımımız dördüncü kez dünya şampiyonluğunu kazandı. Yani
güzel, evet.
Aslında burada içinde bulunduğumuz ay içerisinde çok büyük bir başarı daha geldi. Ve bir anlamda da alışkın olduğumuz bir başarıyı tekrarlamış olduk. Orada da yine Fenerbahçe ve Vakıfbank yarı finalde oynadılar. Onu da unutmayalım. Yani bu takımların gerçekten çok büyük katkılar koyduğunu, özellikle belki bir parantezi şöyle açmakta fayda var. Oradan sözü vereyim. Şimdi sevgili Fenerbahçeliler hep futbol üzerinden vurguda bulunuyorlar ama Fenerbahçe'nin son 10 yıl içerisinde futboldaki başarısından çok daha fazla hem basketbolda hem kadın voleybolunda ve kadın basketbolunda çok daha büyük başarıları olduğu gerçeğiyle karşı karşıya kalıyoruz.
Hocam yani bu açıdan çok önemli bir vurgu yaptın. Geçen hafta evde işte karşılaşmaları izlerken küçük oğlum Arda kulakları çınlasın dedi ki baba Fenerbahçe bütün spor dallarına baktığında gerçek bir kulüp dedi. Ki
tabii,
kendisi anda Fenerbahçeli değil yani ama bu hakkı da teslim etti. Onun o objektif gözlemini de ben çok hoşuma giderek dinledim.
Doğru, çok doğru bir tespit yapmış Arda ve yani bakın daha geçen birkaç gün önce yüzmede bir Fenerbahçeli sporcu dünya rekoru kırdı.
Tam da onun arkasından söyledi Arda işte evet.
Yani baktığınızda bu Fenerbahçe'nin gerçekten bir spor kulübü olduğu gerçeğini ortaya koyuyor. Ne yazık ki kuruluş itibariyle aynı yoldan geçen Beşiktaş ve Galatasaray bu yolda çok daha gerilerde kaldılar. Yani onu da söylememiz lazım.
O zaman yani, bir rol model olarak bu tarafını işin almaları gerekiyor her ikisinin de değil
çünkü
mi?
Çünkü almaları gerekiyor çünkü bu üç takım kurulduğu andan itibaren bu amaçla kurulmuşlardır. Yani Galatasaray'ın kuruluş amacını hatırlayın. Ali Samiyen ve arkadaşlarının yani
hocam çok uzağa gitmeye gerek yok. Evet. Beşiktaş'ın kısaltılması BJK. Beşiktaş evet. Jimnastik Kulübü yani.
O yüzden spor kulübü olmak vasfını bence şu anda Türkiye'de çok net bir şekilde taşıyan kulüplerin başında Fenerbahçe geliyor ve burada çok önemli bir katkıda bulunduklarını hatırlatmak gerekiyor.
Özkan eminim çok mutluluk duyarak dinlemiştir senin tespitlerini çünkü o iyi bir Fenerbahçelidir. Özkan'cığım ben buradan şuraya gelmek istiyorum. Ahmet Hoca bir vurgu yaptı. Voleybolda dördüncü kere Vakıfbank kadın voleybol takımını söyledi. Fenerbahçe'nin başarılarına yine değindi. Voleybolda da, kadın voleybolunda da. Benim de aklıma şu cümle geldi. Hani zirveye çıkmak zordur ama o zirvede kalmak çok daha zordur diye. Sanki kadın voleybolunda hem zirveye çıkılmış durumda hem de o zirvede kalınıyor desek doğru mudur?
Doğrudur çünkü son dönemde öyle bir söylem gelişti ki özellikle milli takımımızda oynayan oyuncular Türkiye'nin artık bir voleybol ülkesi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz dediler. Çünkü hep birlikte daha önceki programlarda da konuştuk yani kadın voleybol milli takımımızın maçlarını çok ciddi işte geç saatlerde büyük heyecanlarla izledik. Uzun süredir milli takım bazında bu tür şeyleri yaşamamıştık. Ama
sanki Muhammed Ali'nin o 70'lerdeki maçı gibi değil mi? Saat kurup işte, gecenin yarısı kalktık izledik.
İşte aynı heyecanı şeyde de programda da yani hissederek konuşuyoruz. Bu şu demek oluyor artık voleybol bir şekilde hayatımıza girdi. Ve kendilerinden o kadar eminler ki yani yaptıkları işin de aslında ne olduğunu, nerelere geldiklerini kendileri de çok iyi bildiği için bunlar röportajlarında yani basın toplantılarında çok net ifadeler olarak karşımıza çıkıyor. Ve yine aynı kadın voleybol milli takımında yine kendine özgü bir şey var. Ciddi bir arka planı olan, ayağı yere basan, mantıklı bir özgüven de oluştu. Dolayısıyla oynadıkları maçlarda bazı kırılma anlar yaşamalarına rağmen ki ben bunu son derece doğal olduğunu düşünüyorum. Uzun vadeli baktığımız zaman çünkü o kazanılacak başarılar öyle çok da kolay şeyler değil. Ama arada mesela kulüp bazlı, kulübün içerisinde ciddi bir kültüre dönüştürmüş, başka şeylerden, psikolojik etkenlerden kendini koruyabilen kulüpler, Vakıfbank gibi, biraz önce basketbol örneğinde olan Anadolu Efes gibi, ki Anadolu Efes ciddi anlamda basketbola yatırım yapmış ve bütün Türkiye'nin aldığı önemli başarılarda oyuncularıyla yer almış bir kulüp. Yani Fenerbahçe'den bahsetti ki işte çok önemli bir kulüp, farklı şeylerde bir branşlarda çok önemli başarıları var ama bakın yine bir mutsuzluk hakim. Temel sebebi nedir? böyle bir, bu kültürün de bir anlamda Türkiye'de aslında değişmesi gerekiyor ama oldukça zor görünüyor. Tamamen futbol odaklı düşünen insanlar da var.
Tabii.
Yani biraz önce bahsettiğimiz o başarıların sanki böyle yani sıradanmış gibi algılayan insanlar bile var. İllaki bir futbol takımı ön plana çıkacak ve o artık bir rakipsiz olacak gibi bir durum var. Anadolu Efes'e dönersek, Anadolu Efes basketbolla iç içe Türkiye'ye ya sayısız kupa kazandırdı. İşte mesela son Euroleague şampiyonluğu Ergin Ataman Avrupa'da kazandı, 4. kupası. Hı hı. Yani o kadar işte Shane Larkin gibi, Don Micic gibi inanılmaz oyuncular. Yani bir kulübün basketbol ya da futbol adı her neyse ona ciddi anlamda yatırımlar yaparak bir şekilde oraya iyice odaklanması, ki ben en önemsediğim şeyi söyleyeyim aslında, böyle toparlayayım cümlelerimi. Hı hı. Yani güncellemesi gerekiyor branşın kendisini. Adı boks olsun, futbol olsun, basketbol olsun, ne olursa olsun. Güncellemesi gereken, sürekli olarak güncellenmesi gereken bir şey bunlar. Spor dalları, hepsi öyledir zaten.
Çağa göre update edilmesi, upgrade edilmesi, hani İngilizce tabirlerle güncellenmesi, yeniden tanımlanması gereken alanlar diyorsun ki çok doğru söylüyorsun.
Yani basit bir örnek vereyim mesela. Barcelona ama kupayı kazandığı andan itibaren çok inanılmaz bir başarıyı elde ediyor ama yine farklı bir ağırlığın altına giriyor. Çünkü aynı şeyin korunması ve devam ettirilmesi gerekiyor.
İşte hani zirvede kalmak kısmı tabii.
Sürekli olarak güncellemeniz gerekiyor. İşi yaptım bittiyle olmuyor. İşte kadın voleybol milli takımımız işte çeyrek finale geliyor. Ondan sonrası bekleniyor. Onun için de farklı bir güncelleme ve bambaşka dikkatlerin bambaşka yerlerde çok sıkı tutulması gerekiyor. İşte Fenerbahçe örneğinden bahsedersek, demin sözü geçti diye söylüyorum. İşte kendisini belli bir yere odaklıyor ama diyelim ki futbolda odaklayamıyor. Kulüp yönetimlerinin güncellenmesi, oyunun kendi dinamiklerinin güncellenmesi o kadar ama o kadar önemli ki. Dolayısıyla her geçen gün değişen şeyler bunlar. O yapıyı oraya senkronize bir şekilde götürebilmek çağın gereklerine uygun bence başarıdaki en önemli anahtar. Anadolu Efes'in başarısının altında bu var. Fenerbahçe'nin kulüp olarak farklı branşlarda ki başarısının altında bu var. Mete Gazoz'un kazandığı, atıyorum o oku fırlatırken attığı bütün konsantresinin yanında o şeyin spor dalının da kendisinin bütün teknikleriyle güncellemesi var bence.
Evet Özkan. Ahmet Hocam, hani o çok güzel bir tabir vardır. Uzak Doğu'da kullanılır daha çok. Taşı delen suyun gücü değil, damlaların sürekliliğidir diye. Aslında Özkan tam da bunu vurguluyor herhalde, değil mi?
Evet. Yani Özkan Bey'in söylediği aslında spordaki o devamlılığın ve bir yönetsel sorumluluğun nasıl yansıtılması gerektiğinin önümüze konmuş hali. Yani orada başarıyı bir defa kazanmış olmanız yetmiyor. Asıl onu koruyup daha da geliştirip daha ileriye götürebilmeniz ve ona uygun yepyeni bir yönetsel zihniyet kalıplarını hayata geçirmeniz gerekiyor.
Ki bu başarı tesadüfi denmesin,
evet,
değil mi?
Şimdi burada bizim belki de...
Son 45 saniyemiz hocam.
Bizim burada en çok üzerinde durmamız gereken nokta da burası bence. Yani bu 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda kazanmış olduğumuz başarıların tesadüfi olmadığını göstermenin yolu bundan sonraki organizasyonlarda da buna yenilenlik ilave ederek, aynı branşların yanına yeni branşlar da katarak başarıları sürdürmek ve ülkedeki sporun daha da izlenebilir, daha da yapılabilir bir hale dönüştürmek olmalı.
Çok doğru. Demek ki biz de hocam spor daimada yaklaşık 2 yıldır futbola biraz daha az ağırlık vererek, diğer spor dallarını hep öne çıkarmaya çalışarak, isimleri öne çıkarmaya çalışarak aslında doğru bir şey yapıyoruz. Bunun da sağlaması oluyor değil mi?
Kesinlikle haklısınız. Yani futbol çünkü bütün bu yapının üzerine adeta bir şal gibi örtüyor ve oradaki olup bitenleri konuşmaktan asıl hedefi kaçırıyoruz.
Gölgeliyor. Sevgili evet. Hocam, girişte söyledin ama bir dilek de bulunmak istersen 2022 ile ilgili, onu alalım ve sana çok teşekkür edelim.
Valla umarım 2022 hepimiz adına çok daha huzurlu, sağlıklı, mutlu, barış içinde geçecek bir yıl olur. Ve daha güzel günlerde birlikte olabilmemiz umuduyla ve daha sporla iç içe geçen günlerde birlikte olabilmek dileğiyle.
Çok teşekkür ediyoruz sevgili hocam. Biz de yeni yılını tebrik ediyoruz Spor Daima ekibi olarak. Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Sağ ol. Özkan'cığım bir 60 saniyede sana bırakıyorum. Sen neler söylemek istersin?
Yeni yılla ilgili bir şey söyleyeyim. Spor benim herkese önerdiğim bir şey işte çevremize. Hı-hı. Spor şöyle, spor yapmak güzeldir gibi birçok cümleler kuruyoruz ama tabii hayatımızda çok ciddi bir temposu var. Hı-hı. Buradan bu program meselesiyle bir kere daha söyleyeyim. Ne kadar vakit ayırırlarsa çok az bile olsa hem kendileri yapma anlamında hem de seyrettiğimiz müsabakalar anlamında gerçekten hayatlarında farklı bir rengi, farklı bir estetiği, farklı bir duruşu hissedecekler. Dilerim herkes yeni yılda mutlu ve sağlıklı olsun.
Sağ ol, var ol Özkan'cığım. Çok teşekkür ediyoruz. Ben senin teşekkür de yeni yılını tebrik ediyoruz. Spor Daima ekibi olarak görüşmek üzere. Sevgili dinleyiciler, Spor Daima'dan 2021'in son canlı yayınından TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak canlı yayınından bu haftalıkta bu kadar. Program ekibi olarak Eda Kotanoğlu, Sefa Aktan, Özkan Pekesen, Profesör Doktor Ahmet Talimciler ve ben Murat Örem. Hepinize sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. 2022'de daha güzel günlerde birlikte olabilmek ümidiyle Allah'a ısmarladık.
Spor Daima.